Ayrım 11, Titanic, Clive Cussler, Sayfa 112, 25. Bölüm. Havacılık tarihinde teneke kaz olarak ün yapmış 3 motorlu antika Ford uçak uçamayacak kadar şekilsiz görünüyordu. Ama Washington Ulusal Havaalanı'nın pistine doğru bir Albatros gibi mükemmel bir süzülüşle son yaklaşmasını yaptı ve alçalmaya başladı. Pit 3 gaz kolunu geriye çekince uçak bir sonbahar yaprağının yere konuşu gibi yavaşça tekerleklerini piste koydu. Pit havaalanının kuzey ucundaki Numa hangarlarına doğru ilerledi ve hangarın önünde makinistin motor durdur işaretiyle motorları stop etti. Akşam güneşinde parıldayan pervaneler yavaşlamış ve sonra da tamamen durmuşlardı. Pit telsiz kulaklığını çıkarıp lövyenin üzerine astı ve kokpit yan kapısını açtı. Uçaktan çıkıp aprona inmek üzereydi ki aşağıdan birinin asfalt üzerinde durmuş el sallayarak "Yukarıya çıkabilir miyim?" diye bağırdığını görünce şaşırdı. Adam Gene Seagram'den başkası değildi. "Ben aşağıya iniyorum," diye seslendi Pit. "Hayır, lütfen orada kal." Pit omuzlarını silikti ve tekrar koltuğuna oturup arkasına yaslandı. Seagram birkaç saniye içinde merdiveni tırmanıp kokpite çıkmış ve kapıyı açıp içeriye girmişti. Üzerinde çok iyi bir terzi elinden çıktığı belli olan koyu renk yelekli bir takım elbise vardı. Ama bazı yerlerinin buruşmuş olması adamın belki de 24 saattir yatağa girmediğinin bir göstergesiydi. "Seagram, bu harika eski makineyi de nereden buldun böyle?" diye sordu. "Pit, onu İzlanda'da Keflavik'te gördüm," diye cevap verdi. "Oldukça iyi bir fiyata aldım ve gemiyle buraya gönderdim."
"Çok güzel bir uçak."
Pit eliyle boş olan ikinci pilot koltuğunu gösterdi ve "Burada konuşmak istediğine emin misin?" diye sordu. "Güneş birkaç dakika içinde burasını fırına çevirir." Seagram koltuğa oturup derin bir nefes aldı ve "Söyleyeceklerim pek fazla zaman almayacak," dedi. Pit belli etmeden onu inceledi. Seagram istemediği şeyleri yapmaya zorlanan, kapana kısılmış gururlu bir adamın ifadesini taşıyordu. Seagram konuşurken Pit'e değil de ön camdan dışarı bakıyordu ve sesinden oldukça sinirli olduğu belli oluyordu.
"Sanırım buraya neden geldiğimi merak ediyorsun değil mi?" diye sordu.
"Bunun aklımdan geçmediğini söyleyemem.
Yardımına ihtiyacım var."
Bir süre önce yaptıkları tartışmadan hiç bahsetmiyor, doğrudan ondan yardım talep ediyordu. Garip bir adamdı doğrusu. Pit gözlerini kısarak onun yüzüne baktı.
"Neden bilmiyorum ama senin benden pek hoşlanmadığını düşünüyordum. Haksız mıyım acaba?"
"Duygularımızın önemi yok şu anda. Hükümetimiz senin yeteneklerinden yararlanmak istiyor ve bunu rica ediyor."
"Yeteneklerimden yararlanmak mı? Rica mı?"
Pit şaşkınlığını gizleyemedi.
"Beni işletiyor musun Seagram?"
"Seni işletiyor olmak isterdim ama Amiral Sandecker böyle nazik bir görevi ancak senin başarabileceğini söyledi ve ben de bunun için sana geldim."
"Nasıl bir görevmiş bu?"
"Titanik'in deniz dibinden çıkarılması."
"Oo tabii, monoton yaşamı renklendirmek için bir gemi batığını çıkarmak kadar..."
Pit birden durdu, yeşil gözleri büyüdü ve suratı birden kıpkırmızı oluverdi.
"Hangi gemi dedin sen?"
Sesi bir mırıltı gibiydi. Seagram onu şaşırtmaktan memnun olmuş gibiydi. Hafifçe gülümsedi ve
"Titanic," dedi. "Bu gemiyi duymuşsundur mutlaka."
Pit 10 saniye kadar afallamış bir halde sessizce oturdu.
Sonra "Sen ne önerdiğinin farkında mısın acaba?" diye sordu.
"Tabii farkındayım."
Pit hala şaşkınlıktan kurtulamamıştı. Başını iki yana salladı ve yine o mırıltıya benzer sesiyle
"Bu imkansız bir şey," diye söylendi.
"Teknik olarak mümkün olsa bile, ki değil, bu iş yüz milyonlarca dolara mal olur ve ayrıca gemi sahibi şirket ve ülkeyle sigorta şirketleri arasında korkunç bir boğuşmaya neden olur."
"Seagram, şu anda konuyla ilgili olarak çalışan 200 mühendis ve bilim adamı var, belki daha da fazla," diye açıkladı. "İşin finansmanı gizli devlet fonlarından karşılanacak. Yasal konuları boş versen. Uluslararası yasalara göre bir gemi çıkarılamayacak şekilde battıktan sonra gereken parayı harcamayı göze alan ve onu çıkarmaya çalışan kim olursa sahibi de o olur, Pit."
Döndü ve pencereden dışarıya baktı.
"Bu işin ülkemiz için ne kadar hayati olduğunu bilemezsin. Titanic bizim için sadece bir hazine ve tarihi değeri olan bir gemi değil. O geminin kargo ambarında ülkemizin savunması için çok önemli olan bir şey saklı duruyor."
Söylediklerinin bana biraz saçma geldiğini biliyor musun?
Tamam, şu anda sana saçma gelebilir tabii ama bunlar gerçek.
Pit başını iki yana salladı. Sen tam anlamıyla fantezilerden bahsediyorsun burada. Titanik yaklaşık 4500 metre derinlikte yatıyor. Bu derinlikte suyun basıncı santimetre kare başına bir tonun üzerindedir. Bu büyük bir engeldir. Geminin çıkarılmasına karşı. Şimdiye kadar hiç kimse Andrea Doria ya da Lusitania'yı çıkarmaya teşebbüs etmedi. Ve bu gemiler sadece 90 metre derinlikte yatıyorlar.
Seagram, biz ayın üzerine adam indirebiliyorsak herhalde Titanik'i de çıkarabiliriz değil mi diye ısrar ediyordu.
Bunu aya çıkma ile kıyaslayamazsın. Ayın üzerine bir kapsül indirmek için binlerce insan 10 yıl çalıştılar. Bu kapsülün ağırlığı da yaklaşık 4 tondu. 45 bin tonluk bir çelik yığınını derin sulardan çekip çıkarmak ise tamamen başka bir olay. Sadece gemiyi bulmamız bile aylarca sürebilir.
Gemiyi arama çalışmaları başladı bile.
Ama ben bir şey duymadım ve...
Seagram, gemiyi arama çalışmalarını duymaman normal diyerek gülümsedi. Bu çalışma çok gizli tutuluyor. Anlarsın, güvenlik önlemleri işte. Hatta senin yardımcın Giordano bile.
Giordano değil, Giordino.
Özür dilerim, evet, Giordino. O bile şu anda Atlantik deniz yatağında araştırma yapan araştırma gemisinin kaptanlığını yaparken gerçek görevi hakkında en ufak bir bilgi sahibi değil.
Ama görevleri Lorelei akıntısını araştırmaktı. Safo 1'in görevi derin okyanus akıntısını izleyip bilgi toplamaktı.
Evet ama tam zamanda müdahale edildi ve Amiral Sandaker Safo 1 ekibine su yüzüne çıkmalarına çok az kala Titanik'in battığı yere gitmelerini emretti.
Pit başını çevirdi ve o sırada hava alanının ana pistinden kalkmakta olan dev yolcu uçağına baktı.
Peki ama bu iş için neden beni seçtiniz? Yüzyılın en müthiş olayına davet edilmek için ne yaptım ben? Bunu nasıl hak ettim acaba?
Seagram gözlerini kısarak onun yüzüne baktı.
Sen basit bir davetli değilsin Pit. Batığı çıkarma operasyonunu sen yöneteceksin, komutansın.
Tamam da soruma cevap vermedin. Neden ben?
Beni çok sevindiren bir seçim değil, senin bu göreve atanman, dedi Seagram. Ne var ki Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi, bu ülkenin oşinografi konusunda en yetkin kuruluşu, derin su kurtarma uzmanlarının en önde gelenleri burada çalışıyor. Ve sen de bu kuruluşun özel projeler direktörüsün, işte bu nedenle seçildin.
Şimdi durum netleşiyor, ben sadece yanlış zamanda yanlış görevdeyim.
Seagram yorgun bir tavırla, ''Nasıl istersen öyle kabul edebilirsin.'' dedi. ''Ama kayıtlarda çok güç görevleri başarıyla tamamlamış olduğun yazıyor ve bu beni çok etkiledi. Bunu da kabul etmeliyim.''
Cebinden mendilini çıkarıp alnını sildi.
''Senin seçilmeni gerekli kılan bir etken de.'' diye devam etti. ''Titanik konusunda bir uzman olarak kabul edilmen.''
Titanik'le ilgili bilgi toplamam sadece bir hobi, hepsi bu. Bunun o geminin kurtarılmasıyla bir ilgisi olamaz.
Her neyse Bay Pitt, Amiral Sandaker'ın dediğine göre lojistik koordinasyon ve adam kullanma konusunda senin bir dahi olduğunu kabul etmemiz gerekiyormuş.
Sustu ve Pitt'in gözlerine baktı.
İşi alacak mısın?
Bu işi başaracağımı pek sanmıyorsun değil mi Seagram?
Doğruyu söylemek gerekirse öyle. Ama denize düşen yılana sarılır diye bir söz vardır, bilirsin.
Pit alaycı bir gülümsemeyle ona baktı. Bana güvendiğin için sağ ol, dedi.
Görevi kabul ediyor musun?
Pit uzunca bir süre gözlerini kısıp düşündü. Sonra onun gözlerine bakıp, pekala dostum, dedi. İşi kabul ediyorum. Ama o koca paslı gemi New York limanına getirilmeden hiçbir bahse girme. Bu işin hiçbir garantisi olmadığını peşinen söyleyeyim sana. Titanik'i bulduğumuzda, yani eğer bulabilirsek, tekne su yüzüne çıkarılamayacak kadar parçalanmış olabilir. Aslında hiçbir şey imkansız değildir. Ama ben o gemide hükümet için bu kadar kıymetli ne olduğunu merak etmekten kendimi alamıyorum doğrusu. Deneyeceğim Seagram ama hiçbir şeye söz vermiyorum.
Pit bunları söyledikten sonra sırıtarak onun yüzüne baktı ve pilot koltuğundan kalktı.
Konuşma bitmiştir. Şimdi bu fırından çıkalım ve şöyle klimalı güzel bir bar bulalım da bana soğuk bir şeyler ısmarla bakalım. Böyle güç bir işi kabul ettiğime göre bir şeyler yapmalısın.
Seagram gittikçe ısınan kokpitte iyice gevşemişti.
Pit'in söylediklerini dinledi ve sonra sesini çıkarmadan omuzlarını silkti.
26. Bölüm. John Vogel kornete önce sadece bir tamir işi olarak baktı. Müzik aletinin görünüşünde onu olağan dışı kılan, koleksiyoncuları heyecanlandıracak bir şey yoktu. Aletin pistonları paslanıp kalmışlardı ve yerlerinden oynamıyorlardı. Pirincin sarı rengi üzerine birikmiş pisliklerden görünmüyordu. Tüplerin içine dolmuş olan çamurdan balık kokusunu andıran bir koku geliyordu. Vogel bu kadar basit bir işle uğraşmasının ayıp olabileceğini düşündü. Onu onarmaları için yardımcılarından birine vermesi daha doğru olacaktı. O uzun düz tüpleri olan ve kulak tırmalayan sesler çıkaran antika Çin ve Roma trompetleri, eski caz ustalarının pirinç müzik aletleri ve tarihi değeri olan aletleri yenileyip yeniden hayata döndürmekten zevk alır, bunlarla günlerce hiç sıkılmadan bir saat tamircisi sabrıyla uğraşabilirdi. Korneti bir beze sardı ve ofisinin bir köşesine bıraktı. Tam o sırada masasındaki interkomdan bir ses geldi. "Evet Mary, ne var?" Sekreteri interkomdan, Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nden Amiral James Sandaker telefonda efendim diye cızırdayan bir sesle konuştu. "Sizinle hemen görüşmek istiyor." "Pekala, bağla bakalım." Telefonu aldı ve "Buyurun, ben John Vogel" dedi. "Bay Vogel, iyi günler. Ben James Sandaker." Sandaker'ın onu araya sekreteri sokmadan araması ve hattın diğer ucundan konuşurken ünvanını söylememesi Vogel'ı etkilemişti. "Buyurun amiralim, sizin için ne yapabilirim acaba?" "O şey geldi mi size?" "Hangi şey amiralim?" "Eski bir borazan canım." Vogel güldü ve başını salladı. "Ha, şu kornetten bahsediyorsunuz galiba, değil mi? Bu sabah onu masamın üzerinde buldum. Ne olduğuna dair bir not da bırakmamışlar. Müzeye birinin armağan ettiğini sandım." "Özür dilerim Bay Vogel, size haber vermem gerekirdi ama meşguldüm." Açık yürekli bir özür dileyiş. "Peki sizin için ne yapabilirim?" "Onu inceleyip bana bilgi verebilir misiniz acaba? Yani hangi tarihte yapıldığı filan gibi bilgiler." "Peki ama beni seçmenizin nedeni ne?" "Washington Müzesi müzik bölümü müdürü olarak ilk aklıma gelen siz oldunuz tabii. Sonra ortak bir dostumuz sizin bir bilim adamı olarak çalışmaya başlamanızla dünyanın ikinci bir Harry James kaybettiğini söyledi." Vogel, aman tanrım, başkan olmalı bu ortak dost diye düşündü. Sandaker'a olumlu bir puan daha verdi, doğru kişileri tanıyordu. "Bu husus tartışılabilir," dedi Vogel. "Raporu ne zaman istiyorsunuz?" "Sizin için uygun olan en kısa zamanda." Vogel kendi kendine gülümsedi. Böyle kibarca yapılan talepler daha iyi bir çalışmayı hak ederlerdi. Zaman alan aletteki paslanmanın çözülmesidir. İşler yolunda giderse yarın sabah size bir şeyler verebilirim dedi. "Teşekkür ederim Bay Vogel, size müteşekkirim." "Acaba bana yardımcı olmak için bu aletin nasıl ve nerede bulunduğu konusunda bilgi verebilir misiniz?" "Çok özür dilerim ama bunu yapamam. Yardımcılarım sizi etkilemeden fikrinizi almadan daha iyi olacağı kanısına vardılar." "Yani benim bulgularımla sizinkileri kıyaslayacaksınız öyle mi?" Sandaker hattın diğer ucundan, "Biz sadece umutlarımızı ve beklentilerimizi doğrulamanızı arzu ediyoruz Bay Vogel" diye konuştu. "Hepsi bu." "Pekala, elimden geleni yapacağım amiralim. İyi günler."
"İyi şanslar."
Vogel telefonu kapadıktan sonra bir süre beze sarıp bir köşeye bıraktığı müzik aletine baktı. Sonra interkomun düğmesine bastı ve sekreterine, "Mary, ben söyleyinceye kadar telefon bağlama. Ayrıca bir orta boy pizza ve bir küçük şişe gallo şarabı getir, tamam mı?" dedi. "Yine kendinizi atölyeye kilitleyip çalışacaksınız galiba."
"Evet kızım, sanırım bugün işim uzun sürecek."
Vogel hemen çalışmaya başladı ve önce kornetin çeşitli yönlerden fotoğraflarını çekti. Sonra aletin boyutlarını, üzerindeki pas ve lekelerle pislikleri büyük bir not defterine kaydetti. Telefon konuşmasından sonra alete daha büyük bir ilgiyle bakıyordu. Pirinci çok iyi, kaliteli bir aletti ve pistonlarla borulara bakılırsa 1930'dan önce yapılmış olmalıydı. Aleti eline alıp biraz inceleyince üzerindeki pas sandığı kabuğun aslında basınç altında sertleşmiş bir çamur tabakası olduğunu anladı. Aleti kavgonlu suya batırıp çalkalamaya ve üzerindeki pislikleri temizlemeye başladı. Suyu zaman zaman değiştirip aletten akan pislikleri atıyordu. Gece yarısına doğru aleti tamamen temizlemişti. Onu sudan çıkardı ve kuruladıktan sonra pirincin parlaklığını geri getirmek için krom asidi eriğiyle silip parlatmaya başladı. Bir süre sonra aletin huniye benzer kısmında küçük sarı plakanın üzerindeki yazılar dokunmaya başlamıştı. Vogel kendi kendine "Aman tanrım" diye mırıldandı. "Bu özel yapılmış bir alet, sipariş üzerine yapılmış." Eline bir büyüteç aldı ve yazıyı okumaya başladı. Birkaç saniye sonra büyüteci bırakıp telefona sarılırken elleri titriyordu. 27. Bölüm. John Vogel saat tam 8'de Sandecker'ın Numa karargahının 10 katlı binasının en üst katında bulunan ofisine kabul edildi. Gözleri kıpkırmızıydı ve esneyip duruyordu. Sandecker masasından kalkıp ona doğru gitti ve elini sıktı. Amiral bu uzun boylu adamın yanında daha da kısa görünüyordu. Vogel 1.90 boyunda, saçlarının tepesi açılmış, sempatik görünüşlü bir adamdı. Kahverengi gözlerinde sıcak bir gülümseme vardı. Pardesüsü pırıl pırıl ve ütülüydü ama pantolonu dizlerinin altında lekeli ve buruşuktu. "Sandecker, sizinle tanışmak büyük zevk Bay Vogel," diyerek gülümsedi. Vogel elindeki siyah trompet çantasını masaya bırakıp, "Ben de sizinle tanıştığıma çok sevindim amiral. Bu kılıkla olduğum gibi geldiğim için özür dilerim," dedi. "Zor bir gece geçirmişe benziyorsunuz." İnsan zevk aldığı bir işi yaparken zamanın nasıl akıp geçtiğini anlamıyor bile. "Sandecker, haklısınız," dedi ve ofisin bir köşesinde duran ve çok kısa boylu bir adamı işaret etti. "Bay John Vogel, bu da binbaşı Rudy Gunn." Vogel gülümseyerek, "Sizi tanıdığıma çok sevindim binbaşı Gunn," dedi. "Sizin Lorelei akıntısı seferinizi milyonlarca insanla birlikte ben de gazetelerden heyecanla izledim. Sizi kutlarım binbaşım, büyük iş başardınız." Binbaşı Gunn başını hafifçe salladı ve "Teşekkürler," dedi. Sandecker bu kez kenardaki divanda oturan başka birini gösterdi. "Bu da benim özel projeler direktörüm Dirk Pitt." Vogel Pitt'in güneş yanığı yüzüne baktı ve onu başıyla selamladı. "Bay Pitt." Vogel oturdu ve cebinden eski bir pipo çıkarıp, "İçmemin bir mahzuru var mı?" diye sordu. Sandecker da masasındaki kutudan bir Churchill prosu aldı ve gülümseyerek, "Hayır hayır," diye cevap verdi. "Ben de size katılacağım." Vogel piposunu yakıp birkaç nefes çektikten sonra arkasına yaslandı ve, "Söyler misiniz amiral?" diye sordu. "Bu kornet Kuzey Atlantik'in dibinde mi bulundu?" Amiral meraklı bir ifadeyle ona bakarak, "Evet, Newfoundland açıklarında, Grand Banks'in güneyinde bulundu," diye cevap verdi. "Bunu nasıl anladınız acaba, sorabilir miyim?"
"Basit bir muhakeme sonucu tabii."
"Peki bu müzik aleti hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?"
"Epey şey söyleyebilirim. Her şeyden önce bu çok kaliteli bir enstrüman ve profesyonel bir müzisyen için yapılmış."
Gunn Giordino'nun Safo 1'deki sözlerini hatırladı. "Yani bir amatör işi değil, öyle mi?" diye sordu.
"Hayır," dedi Vogel kararlı bir sesle, "hiç öyleye benzemiyor."
"Pit yapıldığı yeri ve tarihi söyleyebilir misiniz acaba?" diye sordu.
"Ayını yaklaşık olarak söyleyebilirim. Yani Ekim ya da Kasım olabilir. Yılı ise 1911. Bu alet ünlü bir İngiliz firması Boozy & Hawkes tarafından yapılmış."
Sandecker'ın gözlerinden bu adama saygı duyduğu belli oluyordu.
"Çok büyük bir iş başardınız Bay Vogel. Aslına bakarsanız biz yapımcının ismini değil, ülkesini bile bulabileceğimizi pek sanmıyorduk."
"Ben de öyle büyük bir araştırma yapmadım zaten. Bilgiler aletin üzerinde yazılıydı. Bu alet birine armağan olarak verilmiş."
"Nasıl yani?"
"Efendim, bu tür iyi kalite aletler bazı durumlarda önemli bazı olayların anısına bazı özel kişilere armağan edilirler."
"Küçük çaplı silah yapımcılarının alışılmış bir uygulamasıdır bu," diye onu destekledi Pitt.
"Kaliteli müzik aletleri yapanlar da aynı şeyi uygular. Burada da bu alet firması tarafından bir çalışanına hizmetleri karşılığı olarak armağan edilmiş. Armağan ediliş tarihi, yapımcı ismi, armağan verilen çalışanın adı ve firması da kornetin üzerindeki madeni plakaya yazılmış."
Gunn dayanamayarak, "Yani bu aletin sahibinin kim olduğunu da söyleyebilir misiniz?" diye sordu. "Onu da mı yazmışlar?"
Vogel "tabii" diyerek aletin durduğu siyah çantayı açtı ve "bakın, kendiniz de okuyabilirsiniz," dedi. Korneti çıkarıp Sandecker'ın masasına koydu. Üç adam hayranlıkla alete baktılar. Pencereden giren sabah güneşinin ışıkları aletin parlak sarı metalinden yansıyordu. Kornet sanki mağazadan yeni alınmış gibiydi. Aletin deniz dibinden çıkarıldığını gösteren en küçük bir işaret bile yoktu. Sandaker birden kaşlarını çattı ve Vogel'in yüzüne baktı. ''Bay Vogel, siz bu işin ciddiyetini anlamadınız galiba. Benim şaka yapacak halim yok.'' Vogel birden şaşırdı ve ''İşin ciddiyetini anlamamış olabilirim.'' diye karşılık verdi. ''Çok heyecanlanmanızı ve şaşkınlığınızı anlayabiliyorum amiral. Ama inanın bu bir şaka değil. Son 24 saatimin büyük çoğunluğunu bu aleti eski haline getirmek için harcadım.'' Durdu ve masanın üzerine kalınca bir dosya bıraktı. İşte raporum da burada. Yaptığım bütün çalışma aşama aşama kayda alındı ve fotoğraflarla güçlendirildi. Burada küçük zarflar içine koyduğum deniz dibi çamur parçaları ve aletin üzerinden çıkan pislikleri de bulabilirsiniz. Ayrıca birkaç küçük parçayı da değiştirip yenilemek zorunda kaldım ki onlar da not edilmiştir. Hiçbir şeyi ihmal etmedim. Sandaker mahcup olmuşa benziyordu. ''Özür dilerim Bay Vogel'' diye konuştu. ''Ama şurada duran aletle dün size gönderdiğim alet arasında en küçük bir benzerlik göremiyorum.'' Sustu ve Pitt'le göz göze geldi. ''Anlayacağınız gibi biz...'' ''Bu aletin bu kadar uzun süre deniz dibinde durduktan sonra bu kadar iyi durumda kalabileceğini düşünmediniz.'' diyerek Vogel cümleyi tamamladı. ''Demek istediğinizi anlıyorum amiralim. Ben de bu aletin nasıl olup da bu kadar iyi durumda kalmış olduğunu anlamış değilim. Tuzlu suda 2-3 yıl kalmış olup da bundan çok daha berbat hale gelmiş bir sürü müzik aleti gördüm. Bir deniz bilimcisi yani oşinograf olmadığım için bu işin sırrını da bilemem tabii. Ama suyun dibinde ne kadar kaldığını ve nereden geldiğini söyleyebilirim.'' Vogel uzanıp korneti aldı ve gözlüğünü takıp okumaya başladı. ''White Star gemi şirketi tarafından yolcularımızın eğlenceli deniz seyahati yapmaları için tüm ustalığını göstermiş olan Graham Farley'e armağan edilmiştir.'' Gözlüğünü çıkartıp Sandaker'a baktı ve White Star ismini görünce ''Bu sabah bir arkadaşıma telefon ettim ve küçük bir araştırma yaptım.'' diye devam etti. ''Arkadaşım donanma arşivinde araştırma yaptı ve buraya gelmeden yarım saat önce beni aradı. Anlaşıldığına göre bu Graham Farley, White Star şirketinin çok sevilen bir müzisyeniymiş. Şirketin gemilerinden biri olan, bir dakika ismi neydi? Tamam, galiba Oceanic isimli gemide 3 yıl süreyle solo kornetçi olarak çalışmış. Şirketin en yeni gemisi ilk seferine çıkacağı zaman yöneticiler gemilerdeki en seçkin ve usta müzisyenleri seçip yeni gemide mükemmel bir orkestra oluşturmuşlar. Graham da seçilen müzisyenlerin arasındaymış. Evet baylar, bu kornet Atlantik Okyanusu'nun derin sularında çok uzun yıllar kaldı. Çünkü 15 Nisan 1912 günü dalgalar onu ve Titanic'i yutarken Graham Farley yolculara moral vermek için bunu çalıyordu.'' Vogel'ın açıklamaları herkesi farklı etkilemişti. Sandaker'ın yüzünde yarı hüzünlü, yarı kuşkulu bir ifade belirmiş, gan gerginleşmişti. Pitt ise umursamaz görünüyordu. Vogel gözlüğünü çıkarıp cebine koyarken odanın içinde derin bir sessizlik vardı. Sandaker güzel bir kadının ismini söylüyormuş gibi "Titanic" diye mırıldandı. Sonra gözlerini Vogel'a çevirdi. İnanılacak gibi değil. Vogel başını hafifçe eğdi. Evet ama gerçek. Bu kornet Safo bir tarafından bulundu değil mi binbaşı? Evet, seferinin sonuna doğru. Görevinizin sonunda bu keşif büyük ikramiye sayılır. Geminin kendisine rastlamamanız büyük şanssızlık doğrusu. Gunn Vogel'ın gözlerine bakmaktan kaçınarak evet öyle dedi. Sandaker, ben hala o kadar derin sularda 75 yıl kalmış olan şu aletin bu kadar sağlam bir şekilde çıkmış olmasını anlamıyorum diye söylendi. Vogel, evet üzerinde hiç korozyon olmaması şaşırtıcı bir şey dedi. Aslında pirinç çok dayanıklı bir alaşımdır. Ama bunda içinde demir olan kısımlar da hiç bozulmamış. Öylece kalmışlar. Aletin ağızlığı ilk günkü gibi duruyor. Gunn alete kutsal bir cisimmiş gibi baktı ve peki bu şimdi çalar mı yani diye sordu. Vogel başını salladı. Sanırım çok iyi çalar diye cevap verdi. Siz denediniz mi acaba? Hayır, denemedim. Vogel parmaklarını hafifçe saygı duyuyormuş gibi enstrümanın pistonları üzerinde gezdirdi. Şimdiye kadar ben ve asistanlarım yenilediğimiz tüm aletleri denerdik ama bu kez yapamam. Sandaker şaşırmıştı. Peki ama neden? Vogel hafif bir sesle, bu alet insanlık tarihinin en büyük deniz trajedisinde yerine getirilen küçük fakat cesurane bir görevin anısı diye konuştu. Titanic buz gibi sulara gömülürken Graham Farley ve arkadaşlarının kendi yaşamlarını düşünmeden yolculara müzikle moral ve cesaret vermeye çalışmalarını gözümüzde canlandırmak zor değil. Bu kornetin son melodileri çok cesur bir adamın dudaklarından çıktı. Başka birinin onu çalması kutsallığına büyük saygısızlık olur diye düşünüyorum. Sandecker yaşlı adamın yüzünü o anda ilk kez görüyormuş gibi uzun uzun Vogel'a baktı. Vogel sonbahar diye mırıldandı. Graham Farley bu kornetle son olarak sonbahar ilahisini çaldı. Pitt evet diyerek Vogel'a baktı. Efsaneye göre Titanic batarken güvertesinden duyulan son melodi sonbahar ilahisi olmuş. Vogel Titanic konusunda çok şey biliyorsunuz galiba dedi. Pitt başını salladı. Bu gemiyle ilgilenmeye başlamak bir hastalığa yakalanmak gibi bir şey. Kolay kolay kurtulamıyorsunuz. Vogel korneti yine siyah çantaya koyup masanın üzerinden Sandecker'a uzattı. Gemi beni pek fazla ilgilendirmiyor diye konuştu. Ama bir müzisyen ve müzik tarihçisi olarak Titanic orkestrasını düşünmeden edemiyorum doğrusu. Bana soracağınız başka bir şey yoksa hemen bir şeyler atıştırıp biraz uyumak istiyorum amiral. Uzun ve uykusuz bir gece geçirdim. Sandecker hemen ayağa kalktı ve size çok şey borçluyuz Bay Vogel diyerek gülümsedi. Vogel bunu söylemenizi bekliyordum dedi. Bana bir şekilde borcunuzu ödeyebilirsiniz. Nasıl yapacağız bunu? Bu korneti Washington Müzesi'ne hibe edin. Müzik salonunun en büyük eserlerinden biri olacaktır. Laboratuvar uzmanlarımız onu inceleyip raporunuzu okuduktan sonra onu hemen size göndereceğim. Müze müdürlüğü adına size teşekkür ederim. Ama hibe etmeyeceğiz. Vogel şaşkın gözlerle ona baktı. Anlayamadım neden? Sandecker gülümsedi. Şuna sürekli ödünç diyelim. Böylece onu sizden geçici olarak üzerinde biraz çalışmak için istemek zorunda kalırsak bürokratik işlemlerden kurtulmuş oluruz. Pekala, anlaştık. Bir şey daha var Bay Vogel. Bu olay basına yansımadı. Kimse bir şey bilmiyor. Siz de şimdilik konuşmazsanız seviniriz. Nedenlerinizi bilmiyorum tabii ama merak etmeyin. Söylediklerinize uyacağım. Uzun boylu müze müdürü onlarla tokalaştı ve oradan ayrıldı. Kapı adamın arkasından kapanır kapanmaz Gan, Allah kahretsin diye söylendi. Titanik'in çok yakınlarından geçmiş olmalıyız. Pitt başını salladı. Safo 1'in sonarının yarı çapı 200 metredir. Titanik büyük ihtimalle bu menzilin dışında kaldı. Biraz daha zamanımız olsaydı keşke ve özellikle de ne aradığımızı bilseydik sonuç değişik olabilirdi. Sandecker sizin göreviniz Safo 1'in denemesini yapmak ve aynı zamanda Lorelei akıntısını incelemekti dedi. Görevinizi de başarıyla tamamladınız. Okyanus bilimcileri getirdiğiniz bilgileri en az 2 yıl boyunca inceleyip bilmediklerini öğreneceklerdir. Üzüldüğüm tek nokta Titanic araştırması hakkında size bilgi vermemiş olmamız. Ama Seagram ve arkadaşları bu konunun çok gizli tutulması gerektiğini söylediler ve biz de bir şey yapmadık tabii. Yani mesele size olan güvensizliğimiz değildi. Pitt fakat bunu uzun süre gizli tutamayız dedi. Medya bir süre sonra işin kokusunu alacak ve peşimize düşecektir bundan eminim. Sandecker masasından kalktı ve pencerenin önüne gitti. Bir süre sessizce dışarıya baktıktan sonra yumuşak, güç duyulan bir sesle Graham Farley'nin korneti diye mırıldandı. Efendim anlayamadım. Sandecker Graham Farley'nin korneti diye tekrarladı. Bu korneti bir işaret sayarsak Titanic'te, orada, o karanlık suların dibinde, bu alet gibi bozulmadan duruyor olabilir. 11. Ayrımın sonu, sayfa 125.